Medyaskop TV'den herkese merhaba. Meraklısına bilimdeyiz. Bugünkü konuğum Sabancı Üniversitesi'nden astrofizik profesörü ve Bilim Akademisi Başkanı Profesör Ali Alpar. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Ama bugün astrofizik konuşmayacağız Ali Alpar'la. Bilimin öncü kadını Remziye Hisar'ı konuşacağız. Remziye Hisar aslında kulaklara çok tanıdık gelmese de Türkiye Akademisi açısından çok çok önemli bir figür. Ve Remziye Hisar'ın Ali Alpar'a anlattığı hayatı üzerinden, basılmış kitap üzerinden Remziye Hisar'ın hayatını konuşacağız bugün. Hocam, Remziye Hanım bir kimyager ve evet. Türkiye'de fen alanında Fransız Lejyon Dönör nişanı verilen de ilk akademisyen okuduğum kadarıyla. Ve Türkiye'nin ilk 4 doçent kadınından da biri, ilk Türk doktora alanlardan biri. Ve kitabımızı da gösterelim. Siz bu kitabı geçtiğimiz sanırım Şubat ayında çıktı kitap. Evet. Remziye Hanım'ın hayatını burada anlattınız onun ağzından. Sizden dinleyelim. Nasıl biridir, kimdir Remziye Hanım ve siz nereden tanıyorsunuz?
Ben Remziye Hanım'ı, oğlu çok büyük fizikçimiz rahmetli Feza Gürsey dolayısıyla tanıdım. Feza Bey ve eşi Suha Hanım, onları da ODTÜ'de öğrenciyken tanıdım. İkisi de benim hocam olmadılar ama bütün işte fiziğe ilgi duyan gençlere çok açıktılar, çok yol gösterdiler, yardımcı oldular. Daha sonra da Amerika'daki evlerinde de işte devamlı onların sosyal hayatı etraftaki gençler, Türk veya yabancı, oraya gelen giden Türk akademisyenler vesaire açıktı. Ve aile dolayısıyla yani Feza Bey ve Suha Hanım, arkasından oğulları Yusuf Gürsey'i, arkasından sonraki yıllarda onlarla Türkiye'de görüştüğüm zaman, onlar çünkü ODTÜ'de bir dönem bulunduktan sonra Amerika'ya gittiler. Ben onları Amerika'da ziyaret ettim vesaire. Fakat Türkiye'de oldukları zaman da yine evleri açıktı. Amerika'dan Türkiye'ye geldiklerinde Feza Bey'in olsun, Suha Hanım'ın olsun ailelerinin yanında kaldıkları zaman her iki aileyi biz ziyaret ederdik. Dolayısıyla Feza Bey ve Suha Hanım aracılığıyla ben, Feza Bey'in annesi olan Remziye Hanım'la tanıştım ve çok sevdim kendisini, çok hürmet duydum, bambaşka bir insandı.
Yani oğlunun arkadaşıydınız aslında onun için.
Oğlunun da arkadaşı değilim yani, Feza Bey benden bir nesil önce. Ha. Remziye Hanım benim anneannem, babaannem yaşında, Feza Bey de benim annemin babamın neslinden, Feza Bey ve Suha Hanım. Onların yani öğrencileriyle ilgileri, sahiplenmeleri böyle bir şeydi. Sosyal olarak evlerini açarlardı Gürsey ailesi ve onların üzerinden de büyük hanımla, Remziye Hanım'la tanıştım. O tabii büyük bir şans benim için hayatımda. Yani insanın böyle tanıyıp da çok etkilendiği, bütün bu insanlar öyle. Onlardan biri de Remziye Hanım'dı.
Peki kitabın hikayesi nasıl?
Kitap 1980'lerde, ben 85-89 arasında Gebze'de, TÜBİTAK'ın oradaki enstitüsünde çalışıyordum. Ve arada bir Anadolu Hisarı'ndaki eski aile evinde Remziye Hanım'ı ziyaret ederdim. Yani sohbet için çok da zevk alırdım bu ziyaretlerden. Fakat kendisi çok böyle, tabii ki özel hayatını ayrı tutmak, uzun boylu konuşmak, kaydetmek falan öyle şeylerden hoşlanan bir insan değildi. Ben biraz çekinerek bu tanışıklığın artık 3. 4. yılı herhalde 88-89'da falan olması lazım. Bu konuşmalarda anlattığı şeyleri kaydedebilir miyim diye izin istedim. Ve beni de şaşırtan bir şekilde bunu kabul etti. Ama zaman zaman teybi kapattırırdı. Ben de ona özellikle bilim hayatı, profesyonel hayatı ile ilgili sorular sordum bu teybi olan kayıtlarda. Öyle oldu.
Çok kısa bir özetle, neden özellikle Remziye Hanım bizim için çok önemli ve onu konuşuyoruz? Ondan biraz bahseder misiniz?
Şimdi Remziye Hanım başlı başına bir entelektüeldi.
Evet, hikayesini ayrıca soracağım ama.
Evet.
Bir başlık
olarak. Ama fen alanında, kimyada Türkiye'deki ilk araştırmacılardan biriydi. Bu şimdiki nesillerde çok daha iyi anlaşılıyor ama hala çok iyi anlaşılmıyor. Profesör olmak, doçent olmak, ünvan sahibi olmak başka bir şey. Araştırma yapmak başka bir şey. Yani bir insan hoca olabilir, ünvan olabilir, çok kıdemli olabilir, çok iyi de bir hoca olabilir. Ama araştırma yapıp özgün sonuçlar bulmak daha farklı bir iş. Üniversitede olması gereken bir iş. Ve Remziye Hanım bunu Türkiye'de ilk yapanlardan biri. Bunu da bilimin kendisi için, bilimden aldığı zevk için yaptı. Bu da çok önemli. Yani bir kariyerim olsun, işte bu safhada da bir tane doçentlik tezi yazmam veyahut üç tane makaleyi nerede olursa olsun yayınlamam lazım diye yapmadı. Öyle şeylere çok yabancı bir insandı.
Bugünün akademisine de ince bir eleştiri oldu galiba.
Yok, ince değil doğrudan. tabii böyle şeyler kapsamlı değil yani. Bugünkü dünyamızda da çok sayıda, sayı olarak Remzi Yağmur zamanından çok daha fazla sayıda ciddi, doğru dürüst çalışan, üreten akademisyenler var. Ama öyle olmayanlar da var tabii. Normal.
Remziye Hanım'ı peki, demek ki çok etkilendiniz ondan. Evet, biraz tabii. Da o tanışıklığınızı merak ediyorum. Nasıl bir izlenim bıraktı sizden?
Şimdi kitabın ön sözünde de anlatmaya çalıştım bunu. Yani ailenin işte artık 150 senelik falan eski, o zamanlar tahta cepheli falan görmüş geçirmiş bir İstanbul evi. Anadolu Hisarı'nda tepede bir ara sokakta. Kapıdan girerseniz böyle bir taşlılık, eski usulü bir mutfak. Remziye Hanım böyle bir basma pazen, elbise, hırka falan bir işte eski İstanbul yaşlı hanımefendi kılığında. Çok derece mütevazi. Evin eşyaları falan da öyle. Ama görmüş geçirmiş. Ondan o bir kere insana büyük bir sıcaklık, bir tanıdıklık. Yani ne kadar buraya ait, Türkiye'ye ait, İstanbul'a ait bir atmosfer onu veriyor. Ama kişi olarak zaten hikayesinde de belli. Yani çok zeki, çok yaratıcı, bir sürü marifeti olan bir insanın ötesinde müthiş bir kendine güven, doğru bildiğini söylemek. Bu tür hastaları vardı. Hayat hikayesi de bundan dolayı epeyce mücadeleyle geçmiş.
1902 doğumlu sanırım.
1902 doğumluymuş, evet.
Nasıl başlıyor hikayesi? Yani lise dengi bir okula gidiyor anladığım kadarıyla. Belki o zamana kadar olan süreçten de bahsetmek istersiniz. Çünkü o dönemde bir kız çocuğu için de o döneme kadar okumak kolay olmasa gerek.
Şimdi hem evet hem hayır. Yani o dönemdeki imkanlar, kızların eğitimi falan var bir miktar. Böyle birdenbire bunlar pat diye ortaya çıkmadı. Kızlar için ayrı okullar var. Gerçi erkekler de aynı okullara gitmiyorlar. Ama burada ailenin de rolü çok büyük. Babası Osmanlı ordusunda bir subay. Annesi bir ev kadını ama hikayeden belli ki son derece akıllı, dirayetli bir hanım. Ve kızlarının okuması için, okuması konusunda hiçbir engel tanımıyorlar. Kişisel olarak da çocuğun mesela okulda öğretmenleriyle, müdürleriyle yaşadığı ve çocukların haklı olduğunu bildikleri durumlarda arkasında duruyorlar.
Bayağı etkili olmuş aile hikayede belli.
Evet, evet. Buna karşılık Remziye Hanım da epey genç yaştan itibaren okumak istiyor ve onun çağdaşı başkalarından da, mesela bu Cahit Arf'ın hatıralarında da vardır, duyarsınız. O zamanın genç Türklerine Batı kaynaklı kitapları, ders kitaplarını okudukları zaman çarpıcı gelen bir şey var. Bu yakın dönem modern bilim tarihinde hiçbir bizden kimse yok, bir Türk ismi yok. Bu ben olacağım. Bizim kuşağımızın artık bunu yapması lazım diye bir görev hisleri de var. Ama Darül Muallimat denen kız öğretmen okuluna gidiyor Çapa'da. O okula da tabii Anadolu Hisarı'ndan geri gitmesi çok zor olduğu için ailesinin de bir takım tereddütlerine, yani o kadar uzak işte çocuk yıpranır falan şeylerine rağmen kendi diretmesiyle biraz razı oluyorlar. O zaman için uzak bir yer olan Çapa'da yatılı olarak okuyor.
Kaç yaşlarında bu yatılı okuma sürecinde acaba?
İşte hatırlamıyorum. Ergenlik yani, yılları tabii, ama. Tabii tabii. 17 yaşında zaten mezun olup evet, Bakü'ye gidiyor.
O zaman bu belki de 13-14.
Herhalde 10-14.
Çocuk yaşlar. Sonrasında peki kimyayla tanışması nasıl oluyor?
Şimdi liseden itibaren matematiğe ve fen alanlarına meraklı. Fiziğe ve kimyaya özellikle kitapta kendisi de anlatıyor. Kimya yapmak istiyor. Yani ders kitaplarını aşan bir şekilde o konulara kendi merakı var. Bunu yapmaya hevesi var. Ama sonra zaten işte Darülfünun'a geçiyor. Orada kimya dersleri görüyor falan. Ondan sonra şeye gidiyor, Bakü'ye gidiyor. Yani bir fen yapmak, işte modern çağ için fen önemli. Ayrıca kendisinin bir merakı var. Yani tabiat olayları, fizik, kimya bunları kitaplardan okuyor. Zaman zaman okullarında onu teşvik eden iyi öğretmenleri oluyor. Hepsi değil tabii. Ondan sonra kendine bir yol çiziyor ve yani olağanüstü bir yol çiziyor.
Ve çok ilham verici bir cesaret ve evet, çok ciddi de bir merak var gerçekten. Evet. Okurken de bunu hissediyorsunuz ve bir Bakü'ye gidiş hikayesi var. Evet. Bakü'ye gidişte de aslında zamanın ruhunu biraz görüyoruz. Bir evlendirilmek istemekten bir kaçış da var orada. Biraz Bakü'ye gidişi anlatın bize.
Evet, şimdi talipleri çıkıyor falan. Evlenmek istemiyor. Fakat babası da ona nasıl geçineceği sorusunu soruyor. O sırada sırf ona tepki olarak değil ama onun da belki rolü var. Onun bulunduğu okula Azerbaycan'dan orada işte genç öğretmenler istendiğine dair bir mektup geliyor okuldaki bir öğretmene falan. Oradaki birkaç öğretmen öğrencileri bunu aktarıyorlar. Herkes bir heyecana geliyor. Hem erkek hem kız öğrencilerden, yeni mezunlardan bir grup yazılıyorlar biz buna gideceğiz diye.
Bu arada Bakü neresi diye de soruyorlar ama birbirlerine.
Soruyorlar evet, onu öğreniyorlar tabii neresi olduğunu. Ondan sonra gerçekten gidileceği zaman gideceğiz diyen insanların epey bir kısmı gelmiyorlar. Sonunda üç kız bir de başlarında da okuldaki yine gideceğiz diyen öğretmenlerden de hocalardan da çoğu gelmiyor. Bir tane de bir sarıklı hoca geliyor. Fakat o da pek de bunlara sahip olmuyor. Pek böyle iş görmesini falan beceren, sorumluluk alan da bir adam değil. Oralara gidiyorlar. Batum'a gidiyorlar vapurla. Adam bunlarla hiç ilgilenmiyor. Ayrıntıları anlatmayayım ama yani bayağı maceralı bir şekilde sonra onları çağırmış olan yetkililer de Azerbaycan'da çok fazla ilgili görünmüyorlar. Eninde sonunda işte orada bir yollarını yapıp bir süre ders veriyorlar okullarda.
Kendi yollarını şey, kendi buluyorlar bayağı ama.
Evet.
Bu arada o zaman böyle bir yolculuk yapmak bile o yaştaki bir genç kadın için çok büyük bir şey yani.
İşte hem öyle hem değil yani de anlaşılan yapılabiliyor ki demek ama anlaşılan da yani olabilecek güçlükleri de görmezden geliyorlar veya farkında değiller ama çok güçlük de çekiyorlar. Çünkü onları davet etmiş olan resmi makamlar da çok da organize değiller, bunlara sahip çıkmıyorlar, nereye gidecek. Yani vapurda tanıştıkları İstanbullu bir Rum tüccar Batum'u bildiği için onlara yol gösteriyor, yardımcı oluyor. Oradan Bakü'ye gitmelerinde falan ve böyle devam ediyor hikaye.
Ve Remziye Hanım bir de Bakü'de evleniyor. Türkiye'de evet, evlenmekten kaçıp.
O şimdi Reşit Süreyya Bey ile evlilikleri, ilişkileri konusunda ben bir şey fazla bilmiyorum. Ama Reşit Süreyya Bey bir askeri tabip. Ve belli ki o da çok yaratıcı, yetenekli bir adam. Orada karşılaşıyorlar. Herhalde o evlilik bir kaçış evliliği değildi. Yani sonradan anlaşamamışlar ama herhalde ilk başta çok...
Tabii ki isteyerek yaptığı muhtemel bir şey, bu kadar cesur bir kadın zaten
evet,
ama...
Orada tanışıp evleniyorlar, evet.
Ve Bakü'de neler yapıyorlar ve sonra bir dönüş var Türkiye'ye değil mi?
İşte Bakü'de bir dönem ders veriyor, öğretmenlik yapıyorlar. Sonra işte nişanlıyorlar, o arada tanışıyorlar, nişanlıyorlar, evleniyorlar. Türkiye'ye dönüyorlar. Çocukları, ilk çocukları Feza Bey, Feza Gürsey doğuyor 1921'de.
Ve sonra bir Adana hikayesi
Feza
var.
Bey, yani bebek o zaman tabii, 1,5 yaşında kadarken bir göreve davet geliyor öğretmen olarak. Kurtuluş Savaşı'nın son yılı, 1922 daha Cumhuriyet kurulmamış. Adana'daki kız öğretmen okulunda öğretmen ve müdürelik yapması. Remziye Hanım o zaman 20 yaşında. Ve kalkıp oraya gidiyor.
Ve savaş zamanı.
Savaş zamanı. Ama kendisinin de söylediği bir şey vardı. Yani Kurtuluş Savaşı yıllarında, Birinci Dünya Savaşı'ndaki bütün o tahribattan sonra falan. Yine de Anadolu'da da cephe gerisinde kurumlar işliyor. Okullar öğretim yapmaya devam ediyorlar. Hastaneler var. Yani kurulmuş belli bir devlet yapısı var. Ve işte orada birçok insan gibi görev alıyor.
Ama tehlikeli de bir yol olduğunu söylüyor oraya gitmenin,
tabii,
değil mi?
Yani. Böyle şeyleri göze alıyor. Tehlikeli ve uzunca bir yolculuk yani.
Ve Adana'da ne kadar kalıyor? Çocuğu da İstanbul'da bırakıyor.
Çocuğunu 1,5 yaşında, ikinci çocuğu henüz yok, ailesine bırakıyor. Zaten hayatı boyunca annesi ve kardeşleri, onlar 4 kız kardeş, yani kendisinden küçük ve büyük var. Onların büyük desteği oluyor çocuklarının yetişmesi konusunda.
Ve Adana sonrası yol Fransa'ya uzanacak bir yandan.
Evet. Adana'da bu teyp kayıtlarında geçmeyen, bana ayrıca anlattığı ve başka yerde de kaydı bulunan bir şey var. Gazi Mustafa Kemal ve onlar kitap dışı. Çünkü kayıtta da yoktu. Ama başka yerde kayıtları var bunların. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım orayı ziyarete geliyorlar, okulu teftiş ediyorlar ve onları müdürü olarak ağırlıyor. Ona çok teşekkür ediyorlar, takdir ediyorlar falan. Böyle bir
karşılaşma var.
Bir başka unuttuğum şeydi, Azerbaycan'da da orada bir takım başka önemli Türkler var. Bunlar arasında Enver Paşa'nın kardeşi olan Nuri Paşa. Bu Reşit Süreyya Bey'le nişanlanıp evlendikleri dönemde her ikisiyle tanışıyor. Ve kabiliyetli bir ressammış bu Nuri Paşa. Remziye Hanım'ın onun eliyle yapılmış bir kara kalem portresi var.
Bu da hoş bir ayrıntıymış.
Evet.
Adana'daydı en son.
Adana'dayken önce Reşit Süreyya Bey kalkıp Fransa'ya gidiyor. Ve ilim tahsil etmek o zamanki deyimiyle gidiyor. Onların çünkü aralarında da anlaştıkları böyle bir idealleri var.
Bir misyon var.
Bir misyon var. Yani gidecekler Batı'da fen alanında bir donanım kazanacaklar ve bunu Türkiye'ye getirecekler. Bunu Reşit Süreyya Bey yapıyor. Herhalde bu açıdan Remziye Hanım'ın hayatında önemli bir etkisi olmuş. Sonra ayrılmışlar. Fakat yani ilk Avrupa'ya giden ve ondan sonra da Remziye Hanım'ı sen de gel burada işte biz beraber yazılalım okula falan. O da kalkıp gidiyor.
Çocuğu götürüyor sen öyle. Bu sefer? Hı? Bu sefer çocuk gidiyor.
Hayır, çocuklar gidiyor tabii. Küçükler çünkü şöyle oluyor. Teyzelerden yani Remziye Hanım'ın kardeşlerinden biri, çocukların ikisi veya bazen biriyle birlikte Remziye Hanım'ın yanında oluyor. Orada çok mütevazi, çok az paralarla. Çünkü Remziye Hanım o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, yeni Cumhuriyet'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir burs alıyor. İlk Cumhuriyet yıllarından başlayarak insanlar işte devlet burslarıyla Avrupa'da okumaya gönderiliyorlar falan. Öyle başlıyor. Paris'te Sorbonne'a gidiyor. İşte kimya okumak istiyor. Fakat onun Türkiye'de Darülfünun'da aldığı tahsili yeterli bulmuyorlar. Ve çok da zorlanıyor, çok çalışıyor, matematik öğrenmesi, kimya öğrenmesi falan ama çok çalışkan bir insan zaten. İşte başarıyla tamamlıyor. Daha hemen bitirir bitirmez bursunu kesip sen artık dön Türkiye'ye diyorlar. Halbuki onun amacı tabii doktora yapmak, araştırmacı olmak. İşte uzun bir mücadele gidiyor, tekrar geri gelmek için, burs bulmak için mücadele ediyor Türkiye'de, tekrar geliyor falan.
Bu arada Sorbonne'la ilgili hoş ayrıntıları da var galiba, Curie'den ders alıyor.
Şimdi o zaman Sorbonne fen alanında dünyadaki önemli merkezlerden biri. İşte Madame Curie'den, sanıyorum Jean Perrin'den, kimyadaki isimler, kendi hocası Monsieur Pascal diye anlatıyor. Birçok önemli insandan ders alıyor.
Ama doktora yapamadan da geri dönüyor.
Şimdi ilk önce lisansını bitirince bir geri dönüyor. Onu doktora yapmaya göndermeye razı olmuyorlar. Zaten yani bu kadarı yeter. Sen işte gel bizim verdiğimiz memuriyette çalış. O da ben bu işleri ne için yaptıysam devam etmek istiyorum diyor. Yani Batı'ya gençler gönderiliyor. Fakat o zamanki bürokrasi de çok da fazla öyle araştırma, laboratuvar, böyle nosyonlar fazla yok. Çünkü bunların ilk örnekleri henüz yok. O nesille başlıyor Türkiye'ye gelmeye. Yani. Ve ikinci fasılda tekrar gidiyor doktora yapmak için. Yeniden burs bulup. Onun da bitmesine yakın bursunu kesiyorlar. O kadar, yani çok sürekli ayrıntıya girme özetle sürekli ama. Bir mücadele ve kendisine kaynak veren resmi makamları bu işlerin nasıl iyi yapılacağı, nasıl kaynağı kullanacağı, araştırmak, ne yapmak gerektiğini ikna etmek, kendisini oraya buraya lüzumsuz işlere sürmelerinden kaçınmak için bir mücadele gerekiyor. Hayatının bütün safhalarında bu mücadele devam ediyor. Onun için çok fazla onun aynısına girmeyin.
Ama bir yandan da o dönemde yine doktora yapıyor olmak çok çok önemli bir şey. Çok farklı evet. Bir şey yapıyor toplumun evet. Geri kalanından. Evet. Yani, zaten kadınlık da var ama kadınlıktan bağımsız olarak da çok farklı.
Evet, yani iki bakımdan ilk Türkiye'de yurt dışında doktora yapan ama sonra da o doktoranın gereğini yapan, icaplarını dolduran, Türkiye'ye döndükten sonra da araştırma yapan. Doktorasını da çok iyi bir doktora yapıyor. Yani onu orada kalmasını teklif ediyorlar. Ama Türkiye'ye dönmek istiyor. Böyle bir şey. İkincisi Avrupa'da da geleneksel üniversitelerde kadınların doktora yapmaları, üniversitede kariyer yapmaları falan da ilk. Ben onu da sormuştum ve anlattı yani. Orada kendisine ders alanlar az. Yani bir miktar kadın var laboratuvarlarda falan. Fakat doktora yapanlar kadınlar arasında daha az. Hele Remziye Hanım gibi iki tane küçük çocuğu varken bu şartlarla doktora yapan var mıyız dedim. Hiç yoktu başka dedi.
Gerçekten çok ilham verici bir hikaye. Sonra doktorası bitiyor Fransa'da ve Türkiye'ye gelişi İstanbul Üniversitesi'ne geliyor galiba değil mi?
Evet.
O nasıl oluyor?
İşte ilk önce bu doktorası sonrasında çeşitli başka yerlere, üniversite haricinde alakasız işlere onu gönderiyorlar. İşte bir lisede öğretmenlik yapsın yahut başka bir yere gitsin. Bari kendi alanında bir yere gönderin daha doktordan önce. Maden Mektebi'ne beni tayin edin de kimya okumuş olmaktan yararlanayım falan diyor. Sonra doktoradan sonra döndüğü zaman artık o sırada Darülfünun yerine üniversite reformu 1933 olmuş. Ve o sırada geliyor yeni üniversitenin ilk 4 kadın doçentinden biri oluyor.
Bu üniversite reformunu biraz açalım mı?
Onu söylemek isterim çünkü Remziye Hanım'ın anlattıklarından benim önemli bulduğum bir şey şu. Şimdi Darülfünun'dan üniversiteye geçiş reformu çok tartışmalıdır. Genellikle de kategorik olarak sonradan tartışılır. Yani Cumhuriyet ve Atatürk'ün reformları ile ilgili destekçi bir tavır almak isteyenler hiç ayrıntıya girmeden her şeyi desteklerler. Ama da daha da fazlası eleştirel bir tavra gitmek isteyenler de işte ne güzel eski Darülfünun vardı, tahrip etti, kapattı vesaire derler. Şimdi Remziye Hanım'dan konuşurken öğrendiklerim o Darülfünun'dan üniversiteye geçirmesi sırasında bir takım insanlar haksız yere mağdur olmuşlar. Başkaları belki zaten bir iş yapmıyorlardı falan. Ama şu doğru, gerek önceki Darülfünun'da, gerekse hemen geçişten sonra yeniden yapılan üniversitede ne yapıyor hocalar? Ders veriyorlar, kitapları çeviriyorlar Avrupa dillerinden. Ama bunun ötesinde bir üniversitenin esas yapması gereken şey araştırma yapmak. Bunu yapan, yapılması gerektiğini bilen kimse yok. Bu açıdan Darülfünun'la 33 reformu sonrasındaki yeni kurulan İstanbul Üniversitesi arasında bir fark yok. Çünkü aynı kültür içerisinde bir geçiş var. Ve bu yeni yapı içerisinde de araştırma yapan, yapmak isteyen Remzi Yanı gibi insanlar çok küçük bir azınlık ilk nesilde. Sonraki nesillerde yavaş yavaş arttı. Ve onlar üniversite ne kadar modern olarak kurulursa kurulsun, orada bir azınlık içerisinde bir anlayışsızlıkla, bazen baskıyla karşılaştılar. Yani Remzi Hanım hep anlatır, işte 33'te ilk doçentler arasında ama ondan sonra 27 yıl çeşitli kuruluşlarda çalışıyor ve doçent olarak kalıyor, profesör olmuyor, yapmıyorlar.
Olmuyor değil, yapmıyorlar diyorsunuz. Evet. Peki bir sonrasında da bir ayrılma sebebi var. Nasıl bırakıyor İstanbul Üniversitesi'ni?
Yani onu tek tek anlatmayayım çünkü bütün kurumlara benzer sebeplerden bırakıyor.
Nedir bunlar?
Yani araştırma yapıyor, dedikodu yapıyorlar arkasından. İşte geç saatlere kadar çalışıyor. Yani akşam 5'te işini bırakıp gitmiyor evine. Laboratuvarda çünkü yapması gereken işler var. Bunu komik buluyorlar.
Çalışkanlığı başına bela olmuş.
Başına bela oluyor. Bir de çok dik başlı bir insan. Yani doğru bildiğini de söylüyor. Bu sayede bazen geç de olsa haklarını elde ediyor. Fakat birçok zamanda buna tahammül edemiyorlar. Çünkü yöneticiler hep hiyerarşi içerisinde kendilerine birazcık böyle bir iltifat edilmesini, boyun eğilmesini istiyorlar. Her zaman olduğu gibi. O da bunu yapmıyor. Açık sözlüğünden dolayı. Ayrıntılar önemli değil. Yani her kurumda benzer sebeplerle araştırma yapmakta direnmesi ve açık sözlü olması.
Ama bizimle. Bir de bir aman şefim Alman olmasın gibi bir derdi de var. O Almanlarla ilgili sıkıntısı var.
Almanlarla ilgili spesifik olarak Almanlara karşı bir şey değil tabii ki. Yani Remzi Hanım hiçbir şekilde böyle bir kesin fikirli, dogmatik veya ırkçı falan bir insan değildi. Onun karşılaştığı, çalıştığı Alman hocalar. Şimdi Türkiye'deki üniversitede Almanlar, daha az sayıda daha önce Fransızlar falan ders vermek üzere gelen hocalar var. Bunlara ilave olarak Atatürk döneminde ve sonrasında yani özellikle Almanya'dan Yahudi oldukları için veya siyasi sebeplerle kaçmak zorunda kalan çok sayıda akademisyene Türkiye ev sahipliği yaptı. Ve bunların çoğu da Remzi Hanım da dediği gibi bunlar çok değerli insanlardı. Ama Remzi Hanım'ın karşılaştıkları özellikle fizik ve kimyaya gelenler öyle değildi. Yani onlar arasında da çok otoriter, bazen bulundukları çevreye intibak edemeyen, çevrelerindeki daha genç insanları, Türkleri, başkalarını küçümseyen, her işi bana soracaksınız, benim dediğim şeyleri yapmayacaksınız. Yahut o da mesela kendisi araştırmaya önem vermiyor, rutin işler yapmak istiyor. Bunun da araştırma yapmasını istemiyor, engelleyen. Öyle insanlara çatmış. Onun için onların yanına beni vermeyin diyor. Bu yani Almanlarla ilgili kategorik bir şey değil.
Aslında orada
kendi karşılaştıkları öyle.
Yani bu kadar mücadele eden Remzi Hanım'ın karşısında hem kıskançlık hem de hiyerarşi çıkmış.
Tabii.
Belli ki. Ve sonra da bir Ankara hikayesi var.
İşte Ankara'ya bu İstanbul'daki durumlardan kaçmak için oradan bir teklif alıyor. Şimdi Remzi Hanım'a sempati besleyen, onu destekleyen Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, çeşitli zamanları tanımış olduğu, eskiden hocası olan vesaire ve onun değerini takdir eden insanlar da var. Onlar zaman zaman işte ona sizi madem orada olmuyor bak şurada bir imkan bulalım size, sizi şuraya alalım gibi teklifler geliyor. Ankara'ya gidiyor, Hıfzıssa Enstitüsü'ne, Sağlık Bakanlığı Araştırma Enstitüsü'ydü yakın dönemlere kadar. Orada işte Türkiye'de mesela ihtiyaç olan aşılar üretilir. Sağlıkla ilgili bir takım laboratuvar tetkikleri yapılır falan. Oraya araştırmacı olarak gidiyor. Orada da laboratuvarda bir şeyler yapmak istiyor. Ve bulunduğu konumu itibariyle de sağlıkla ilgili kimya konularını seçiyor. Hem bu sebep var hem de laboratuvarlar çok donanımlı değil. Yani esas kimyada ilgi duyduğu fosfatların kimyası. sonradan da çok önemli olduğunu 60'larda falan da anlatır kendisi. Sonradan da oldu. Paris'te de bunları yapmaya başlamış. Ama onu yapacak donanım yok bulunduğu laboratuvarlarda. Daha basit araç gereçlerde ama çok yaratıcı şekilde sonuçları da bilimsel olarak enteresan olan işler yapıyor. Bunlardan bir tanesi Ankara'da sahada yaptığı. Türkiye'deki ürünlerde vitamin miktarının analizini yapıyor. Halk arasında şifalı olduğuna inanılan bazı şeylerin aslı var mı diye analizini yapıyor. Mesela kendi ailesinde de o zaman çok yaygın olarak küçük çocukların sütüne mahlep tohumu dövülüp mahlep tozu konurmuş. Bu niye diye bakıyor. Mahlebin çekirdeğinde D vitamini olduğunu, miktarını D'den zengin olduğunu. Onun için halk sağlık inancında bu keşfedilmiş, deneme yanılmaya herhalde ki yani bunu çocuklara süre koyarsan iyi oluyor bir şekilde.
Kötü bir şey çıkacak zaten değil mi? İyi doğrulanmış.
Hayır, hayır, hayır. Yani bazı şeylerin esası olduğunu bunları yapıyor ve bu Hızlıca'daki şefi olan kişi bunları Sağlık Bakanlığı'nın dergilerinde falan yayınlaması, kendi dergilerinde yayınlaması için şefin izin vermesi lazım. Vermiyor adam. Senelerce yayınlanmıyor bunlar.
Bunun sebebi ne olabilir?
İşte o da otorite yani kendisi yapmamış. Onun oradaki günlük işleri yapmasını, istiyor, araştırma yapmasına izin vermiyor. İşte bu Almanlardan biri bu. O adam ayrıldıktan sonra yayınlıyor. Nerede yayınlıyor? Fransız Kimya Derneği'nin dergisinde Fransızca olarak yayınlıyor. İşte dünyada duyuluyor bu. Sonra 50'lerde başka şeyler yapıyor. Yine Hıfz Sağ'dayken adli tıp konusu böyle bir şekilde vücutlarında bir ot sürerek yara izi yaratıp sonra hasımları hakkında şikayette bulunan insanlar var. Bunun ne olduğunu çözüyor. Kendi üzerinde de deniyor, kolu yara oluyor falan. Yani onları da anlatmayı fazla çünkü epeyce ayrıntı var böyle hoş hikayeler.
Ama o merak her an devam ediyormuş.
Var, var. Evet, o merak var.
Sonra bir eczacılık fakültesi hikayesi.
İstanbul'a dönüyor sağdan. Bu sefer eczacılık fakültesine, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi eczacılık fakültesine. Orada tabii çok kimya okudu diyor, kimyaya ihtiyaç var. Orada uzun zaman ders veriyor, yeni dersler açıyor, işte ders notları falan hazırlıyor. Kitapta yayınlanan bir bibliografisi de var bu kitabın içerisinde. Ondan sonra da İTÜ'ye geçiyor, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sonra oradan emekli oluyor.
Ha, peki, siz bayağı da hayranlıkla anlatıyorsunuz. Ben de mutlu mutlu dinliyorum. Gerçekten çok ilham verici ve cesaret verici hikayeler çünkü bunlar. Siz, Remziye Hanım'ı yakından tanımış biri olarak onu birkaç kelimeyle anlatmak isteseniz, ilk gözünüze çarpan özellikler ne dersiniz? Zor bir soru oldu biliyorum.
Birkaç kelimeyle anlatmak zor. Yani böyle ben tanıdığım zaman 80'li yaşlarının ortalarında, sonlarında çok yaşlı, görmüş geçirmiş, sakin fakat pırıl pırıl bir zeka ve hafızaya sahip bir insandı. Birkaç kelimeyle anlatamam ama yani çok etkileyiciydi.
O hafıza zaten kitaptaki ayrıntılardan da belli oluyor. Evet. Yani çok ayrıntılı şekilde o hikayeleri anlatmış evet. Size. Türkiye Akademisi tarihinde çok aslında önemli bir figür olduğunu benim de sizin aracılığınızla öğrendiğim Remziye Hisar'ı anmış olduk bugün. Ama güzel başka bir özelliği varmış. En son onunla kapatalım. Bir de şiir yazıyormuş Remziye Hanım. Ve bir şiiri de var kitabın içinde. Bu şiiri bize okuyun ve biraz da edebi yönünü anarak bu şekilde almış oldum Remziye Hanım.
Şimdi Remziye Hanım çok yetenekli, yaratıcı. Oğlunda da vardı Feza Bey'de. Çok güzel resim yapardı, başka şeyler vardı. Yani bütün ailede. Böyle bir şiirlerini kendisi yayınlamış. Bir Kadın Sesi adında bir yerde bastırmış.
Bir Kadın Sesi.
Bir Kadın Sesi. Çünkü çok yani ona önem vermiş. Çok özel hayatıyla, kişisel şeyler ve bir kadın bakışı var diye. Bir tanesi ilk çocuğu doğduğu zaman ilk defa anne oluyor. Onu anlattığı şiir. Bunda kimya kökenli referanslar var sürekli olarak. Mesela takdir etmek diyor. İmbikten geçirip damıtmak demek. Şiir serbest vezinle yazılmış. Remziye Hanım o zaman İstanbullu bir takım entelektüellerini, ressamları, şairleri falan da tanırmış, görüşmüş onlarla. Yani öyle bir sosyal hayatı da var. Doğuşun, oğlum Feza'ya. O tesadüf denilen derbederin, ta ezelden beri kaynattığı hilkat kazanı, derelerden, tepelerden getirilmiş acı, tatlı, yine binbir baharın ruhunu takdir ediyor. Sonra o zaman adlı garip kimyager süzüyor yılları kat kat ederek bulanık damlaları. 7 Nisan gecesi, ninelerden, dedelerden süzülen, Tanrı'nın en karışık bilmecesi, yine takdir olunurken o girift imbikten, eski bir evde, fakir bir taze, bekliyor titreyerek, ürpererek, gerilerden gelecek, baharından kalacak hatırayı. 7 Nisan gecesi, bu garip imbikten akacak damla nedir? Bu gece kim bilir katrelenen belki şifa, belki zehir. O tesadüf denilen derbederin ninelerden, dedelerden getirip, derelerden, tepelerden geçirip, senelerden beri beklettiği billur eseri 7 Nisan'da nihayet sona erdi. O gece o zaman adlı garip kimyager en güzel şeyleri bir damlada verdi. Şu tesadüf denilen eski kalender nerelerden nerelerden getirip yıllara süzdürdüğü ıtırı 7 Nisan gecesi en nihayet bir küçük anneye ihsan etti. O gece bu mücevher hediye hilkatın bir minicik şaheseri bir viran haneyi mamur bir fakir anneyi karun etti.
Çok etkileyiciymiş gerçekten. Öyle bu derece bir çok yönlülük iyice hikayeyi etkileyici kıldı. Sizin de ağzınıza sağlık, çok güzel okudunuz. Ben de kimyaya çok uzak biri olarak bu kadar edebileşince ilk defa yakın hissettim kendimi.
Evet.
Hocam ağzınıza sağlık, çok güzel bir yayın oldu.
Sağ
kitabı
olsun,
da tekrar gösterelim. Bilimin Öncü Kadını Remziye Hisar, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı.
Bilim
Akademisi işbirliğiyle. Bu arada biz Meraklısına Bilim programında Bilim Akademisi ile birlikte yürütüyoruz. Tekrar da buradan hatırlatmış olalım. İlk programımızda da Bilim Akademisi Başkanı Ali Alpar'ı ağırlamıştık. Şimdi de Remziye Hanım vesilesiyle tekrar ağırlamış olduk sizi. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Kaleminize sağlık.
Sağ olun.
Meraklısına Bilim'de bugün Bilimin Öncü Kadını Remziye Hisar'ı konuştuk. Türkiye Akademisi tarihinde çok büyük bir yeri olan bir kadını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.